Ayrım 23, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 278. Lisbeth hızla Profesör Charles Edelman'ın kim olduğunu araştırdı. Savant yeteneği konusunda uzman olduğunu okuyunca meseleyi anladı. Şahitlikle ilgili bir şeydi herhalde. Yoksa Bublanski ile Sonya Modik çocuğun resim yapmasıyla niye ilgileneceklerdi? Mikhail Blomkvist'in bu kadar dikkatli davranmasının nedeni de bu olmalıydı. Olayın dışarıya sızmaması gerekti. Katilin çocuğun resmini çizebileceğini bilmemesi gerekiyordu. Lisbeth işte bu nedenle Torkel Linde'nin yazışmalarında ne kadar dikkatli davrandığını araştırmaya karar verdi. Pek sorun yok gibiydi. Çocuğun resim yapması dışında bir şey yazmamıştı. Ama dün akşam saat 23.10'da Charles Edelman'dan bir e-posta almıştı. Sonya Modik ve Bublanski'ye de iletilmişti. Buluşma yerinin değiştirilmesiyle ilgiliydi. Merhaba Torkel, beni kliniğine kabul etmen ne büyük bir incelik. Çok takdir ettiğimi söylemeliyim. Ama korkarım sizi biraz zahmete sokacağım. Sanırım iyi bir sonuç alabilmemiz için çocuğun kendisini güvende hissedeceği bir çevrede bulunması gerek. Lütfen bunu kliniğinize karşı bir güvensizlik olarak yorumlamayın. Hakkınızda çok iyi şeyler duydum. Cehenneme git dedi Lisbeth içinden okumaya devam etti. Bu nedenle çocuğun yarın sabah Torsgatan'da oturan annesinin Hanna Balder'in evine götürülmesini rica edeceğim. Genel kabul gören muteber kaynaklara binaen savant yeteneği olan çocuklarda annenin yakınlığının müspet tesiri olduğunu biliyoruz. Eğer saat 9.15'te çocukla birlikte kliniğin Svea Wagen kapısında olursanız sizi alırım. Böylece iki meslektaş olarak biraz konuşma fırsatı da ediniriz. Saygılarımla Charles Edelman. Saat 7.01 ve 7.14'te Bublansk ve Sonya Modik e-postaları cevaplamıştı. Edelman'ın uzmanlığına güvendiklerini, öğüdüne uyacaklarını söylüyorlardı. Torkel Linden daha biraz önce 7.57'de çocukla birlikte kliniğin Svea Wagen'a açılan ana giriş kapısının önünde Charles Edelman'ı bekleyeceğini bildirmişti. Lisbeth Salander bir süre düşündü. Arkasından mutfağa gidip birkaç galeta aldı. Slussen'le Riddar Fjarden'e bakarken demek toplantı saati değiştirildi dedi kendi kendine. Resim yapması için klinikten alıp annesinin evine götüreceklerdi. Çocuk üzerinde müspet tesiri olacak diye yazmıştı Edelman. Annenin yakınlığının müspet tesiri. Bu cümlede Lisbeth'in hoşlanmadığı bir şey vardı. Birazcık modası geçmiş gibiydi, değil miydi? Sonra şu genel kabul gören muteber kaynaklara binaen. Çok bayat, çok ağdalıydı. Tamam, akademisyenlerin çoğu böyle tırmıklarlardı cümlelerini. Üstelik Charles Edelman'ın kendisini nasıl ifade ettiğini bilmiyordu. Ama dünya çapında önemli bir nöroloğun kabul gören muteber kaynaklara dayanmaya ne ihtiyacı vardı? Biraz kendini beğenmiş olması gerekmiyor muydu? Lisbeth bilgisayarının başına oturdu. Edelman'ın yazdığı birkaç makaleye hızla göz gezdirdi. Somut bilgilerin bile içine sızan kurumlu, gülünç bir dille karşılaşacağını düşünüyordu. Ama adamın dilinde ne böylesi abartılı ifadeler ne de psikolojik saflıklar vardı. Gayet kesin konuşuyordu. Tekrar e-postaya döndü. SMTP sunucusunun arkasını kontrol etti ve yerinden sıçradı. Bir Dino diye bilmediği bir sunucuydu, olamazdı. Ne olduğunu anlamak için bir dizi komut gönderdi, hemen cevap aldı. Sunucu Open Mail Relay tarafından destekleniyordu. Yani gönderen istediği adresi kullanabilirdi. Başka bir deyişle Edelman'dan gelen e-postalar sahteydi. Bublanski ile Modig'e iletilmiş olması da bir çeşit perdelemeydi. Bu e-postalar bloke edilmiş, gönderilmemişti. Aslında daha fazlasına bakmasına bile gerek yoktu. Polislerin değişikliği kabul ettiklerine dair cevaplar da sahteydi. Bu basit bir şey değildi, bunu hemen anladı. Bu yalnızca birinin Edelman'mış gibi davrandığını göstermiyordu. Demek ki bir sızma vardı. En önemlisi çocuğun Svea Wagen'da kliniğin kapısının önüne çıkarılması isteniyordu. Birileri çocuğun korumasız bir şekilde sokağa. Ne? Kaçıracaklar ya da ortadan kaldıracaklardı. Lisbeth saatine baktı, 9'a 5 vardı. 20 dakika sonra Torkel Linden ile August Balder kendini Charles Edelman diye tanıtan birini beklemek için kapının önüne çıkacaklardı. Ne yapmalıydı? Polisi mi arasaydı? Lisbeth polis arayacak tiplerden değildi, hele ki sızma ihtimali varken. Oden'in sayfasına girip Torkel Linden'in telefon numarasını buldu ama telesekreter cevap verdi. Linden toplantıdaydı. Cep telefonunu bulup aradı, yine telesekreter cevap verdi. Küfürler ederek adama hem SMS hem de e-posta gönderdi. Çocukla birlikte kesinlikle sokağa çıkmamalıydı. Hiçbir koşul altında yapmamalıydı bunu. Mesajlarını WASP diye bıraktı. Aklına daha iyi bir şey gelmemişti. Deri ceketini alıp dışarı fırladı. Sonra birden dönüp tekrar dairesine girdi. İçinde kriptolu dosyanın olduğu dizüstü bilgisayarını ve Beretta 92'sini alıp siyah spor çantasına koydu. Bir ara garajda duran BMW M6 Convertible'ını alıp almamayı düşündü. Takside karar kıldı, daha iyiydi. Ama çok geçmeden pişman oldu. Taksi fazla ilerleyemiyordu, trafik çok yoğundu. Neredeyse sürünerek Central Borough Köprüsü'ne geldiklerinde trafik daha da yoğunlaşmıştı. Kaza mı vardı? Saatin dışında her şey çok yavaş ilerliyordu. Saat 9'u 5 geçiyor, 9'u 10 geçiyordu, çok az vakti vardı. Daha da kötüsü geç kalmış olabilirdi. Çocukla Torkel Linden sokağa daha erken çıkmış olabilirlerdi. Belki de çoktan saldırıya uğramışlardı. Linden'in numarasını tekrar aradı. Bu defa telesekretere bağlanmadan uzun uzun çaldı ama açılmadı. Lisbeth küfretti. Aklına Mikael Blomqvist geldi. Asırlardır konuşmamıştı onunla ama yine de aradı. Aksi bir sesle açtı Mikael. Lisbeth'in aradığını anladığında birden canlandı. ''Lisbeth sen misin?'' dedi coşkuyla. ''Kapa çeneni de dinle'' dedi Lisbeth. Mikael yazı işlerindeydi. Morali çok bozuktu. Bunun tek nedeni yalnızca iyi uyuyamamış olması değildi. Ciddi, abartısız ve genellikle doğru haber vermesiyle ünlü TT'nin geçtiği habere canı çok sıkılmıştı. Millennium'da yayınlamak için çok önemli bir bilgiyi polisten saklayarak bir cinayet soruşturmasını sabote ettiği yazılmıştı. Dergiyi ekonomik bir felaketten kurtarmak ve yok olan itibarını tekrar elde etmek için böyle yapmış olabileceği iddia ediliyordu. Mikael böyle bir haberin çıkacağını biliyordu. Haberi yapan muhabir Harald Wallin'le dün akşam uzun uzun konuşmuşlardı. Ama bu kadar yıkıcı bir haber beklemiyordu. Aptalca imalar, dayanaksız suçlamalarla doluydu. Harald Wallin haberi sanki sağlam bilgilere dayanırmış gibi inandırıcı bir ton kullanmıştı. Serner Holding'de ve poliste sağlam kaynaklarının olduğu belliydi. Savcı Blomqvist'i eleştirdi diye manşet girmişlerdi. Aslında bu o kadar vahim bir şey değildi. Haberin içeriğinde kendini savunması için yeterince imkan verilmişti Mikael'e. TT'de yazıldığıyla kalsa pek bir zararı olmazdı bu haberin. Ama haberi pazarlayan düşmanları medya mantığını çok iyi kavramışlardı. TT gibi ciddi bir haber ajansının böyle bir haber yapması yalnızca diğerlerinin hemen üzerine atlamalarını meşrulaştırmayacak, ağır bir saldırı furyasının fitilini de ateşleyecekti. TT'nin tısladığı yerde akşam gazeteleri kükreyip çığlıklar atarlardı. Uyandığında internetteki haberler karşılamıştı Mikael'i. Blomqvist cinayet soruşturmasını sabote ediyor. Blomqvist dergisini kurtarmak istiyor. Katilin kaçmasına yardımcı oldu. Gazeteler manşetlerini tırnak içine alma nezaketini göstermişlerdi. Ama genel hava sabah kahvesiyle birlikte yeni gerçekler sunulduğu yönündeydi. Gustav Lund adında biri artık iki yüzlülükten bıktığının altını çizerek hepimizden daha iyiymiş gibi davranan Mikael'in hepimizden çok daha bir sinik olduğu açığa çıktı diye yazmıştı. Umarım mahkeme yoluyla dergiyi engellemeye kalkmazlar dedi Christer Marm. Mikael'in yanında dikilmiş sinirli bir ifadeyle çiklet çiğniyordu. Umarım komandolarla baskın yapmazlar dedi Mikael. Ne? Şaka şaka, aptalca şeyler işte. ''Öyle ama bu havadan hiç hoşlanmadım.'' dedi Christer. ''Kim hoşlanır ki? En iyisi dişimizi sıkıp çalışmaya devam etmek.'' ''Telefonun çalıyor.'' ''O hep çalar.'' ''Adamların daha vahim şeyler uydurmasını engellemek için cevap vermek daha akıllıca değil mi?'' ''Tamam, tamam.'' diyen Mikael ''Buyurun.'' dedi telefona sert bir sesle. Bir kız arıyordu, sesi tanır gibiydi. Ama kendini bambaşka bir şeye hazırladığından kafasında oturtamadı. Kim dedi? Salander. Yüzünde büyük bir gülümseme belirdi Mikael'in. Lisbeth sen misin? Kapa çeneni de dinle dedi. Mikael de dinledi. Trafik açılmış, Sveya Wagen'e girebilmişlerdi. Taksinin şoförü Ahmet adında Irak'tan gelmiş bir mülteciydi. Savaşa yakından tanık olmuş, annesini ve iki kardeşini kaybetmişti. Hiçbir şey yapmadan oturmamak için Torkel Linden'e bir SMS daha gönderdi Lisbeth. Sonra arkasından koşup adamı uyaracak birilerine ulaşmak için bir kez daha Oden'i aradı ama cevap alamadı. Yüksek sesle küfretti. Mikael'in daha iyi bir şey yapmasını umdu. ''Çok mu acelem var?'' dedi Ahmet. ''Evet'' dedi. Bunun üzerine kırmızıyı aldırmadan devam eden Ahmet biraz olsun yüzünü güldürdü Lisbeth'in. Artık metreleri hesaplıyordu. Ticaret Yüksek Okulu ve Stockholm Şehir Kütüphanesi görünmüştü. İyice yaklaşmışlardı. Sağ taraftaki numaraları kontrol etmeye başladı, adresi gördü. Neyse ki kaldırımda ceset yoktu. Bildik, sıkıcı bir Kasım sabahıydı. İnsanlar işlerine gidiyorlardı. Ahmet'e yüzlük birkaç banknot veren Lisbeth, caddenin karşı tarafındaki alçak yeşilin değişik tonlarındaki duvara baktı. Bereli, koyu güneş gözlüklü yapılı bir adam gördü. Duvarın arkasında durmuş, Torkel'in çıkacağı kapıyı gözlüyordu. Beden dili tuhaftı, sağ eli görünmüyordu ama kolu gergindi. Lisbeth bakışlarını kapıya çevirdi. Olduğu yerden pek iyi görünmüyordu ama kapının açıldığını fark etti. Sanki dışarı çıkacak kişi tereddüte düşmüş gibi ağır ağır açılıyordu kapı. Yahut kapının kendisi ağırdı. Ahmet'e dur diye bağıran Lisbeth araba daha durmadan dışarı fırladı. Aynı anda karşı taraftaki adam sağ elini kaldırıp dürbünlü silahını yavaşça açılan kapıya doğrulttu. 17. Bölüm 22 Kasım. Kendine Holster diyen adam bu durumdan hiç hoşlanmamıştı. Açık bir alandı, uygun bir saat değildi. İnsan trafiği fazlaydı. Her ne kadar yüzünü gizlese de böyle gün ışığında olmak midesini bulandırıyordu. Arkasındaki parkta da bir sürü insan dolaşıyordu. Çocuk öldürme düşüncesinden de her zaman olduğundan çok daha fazla nefret ediyordu. Ama neyse neydi artık, emir büyük yerdendi. Üstelik içine düştükleri durumun sorumlusu kendisiydi. Çocuğu küçümsemişti, hatasını telafi etmeliydi. Bir kez daha arzularını işe karıştırıp kurban üzerine tahminler yürütecek ya da kendi cinlerini dinleyecek hali yoktu. Kendini yalnızca işine vermeli, bir profesyonel gibi davranmalı, Olga'yı en çok da Balder'in yatak odasında yüzüne dikilmiş cam gibi bakışları unutmalıydı. Karşıdaki kapıya dikkat kesilmişti. Remington marka silahı zamanı geldiğinde kullanılmak üzere yağmurluğunun altında hazır bekliyordu. Ama niçin kapıdan çıkan yoktu? Dudakları kurumuştu, sert bir rüzgar esiyordu. Kaldırımların kenarlarına karlar yığılmıştı. İnsanlar aceleyle işlerine yetişmeye çalışıyorlardı. Silahının kabzasını sıktı, saatine göz attı, 9:16'ydı. 9:17'ye geçti ama hala kapıdan çıkan yoktu. Kendi kendine küfretti. Bir aksilik mi vardı? Yuri'nin kesin demesinin dışında hiçbir garanti yoktu. Normal bir durumda bu yeterdi. Yuri bir bilgisayarı eline aldığında tam bir büyücüye dönüşürdü. Dün akşam işe koyulmuş, dil açısından İsveç'teki bağlantılarından yardım alarak birkaç e-posta yazmıştı. Yan bölgenin resimlerine bakmış, silah seçimini yapmıştı. Svavelsio Motosiklet Kulübü'nden Dennis Wilton sahte kimliğiyle araba kiralamıştı. Yuri şimdi birkaç sokak ötede bu arabanın direksiyonunda yanı bekliyordu. Arkasında bir hareket hissetti, ürpererek döndü. Bir şey yoktu. Yalnızca iki genç adam geçmişti yakınından. Etrafının kalabalık olmasından hoşlanmazdı. Bu kadar huzursuz olduğu başka bir durum hatırlamıyordu. İleride bir köpek havlamaya başladı. Belki McDonald's'dan gelen kokuları avlıyordu. Ama işte kapının arkasında bir hareketlenme oldu. Gri pardüsülü bir adam göründü. Yanı başında kırmızı kabanlı, dağınık saçlı bir çocuk vardı. Her zaman olduğu gibi sol eliyle haç işareti yaptı yan. Silahının tetiğine gitti parmağı. Ama o da ne? Kapı açılmadı. Cam kapının arkasındaki adam tereddüt eder gibiydi. Telefonuna baktı. ''Hadi ama'' dedi can içinden, ''aç şu kapıyı.'' En sonunda kapı yavaşça açılmaya başladı. İşte dışarı çıkıyorlardı. Yan silahını doğrulttu. Çocuğun yüzüne nişan aldı. O cam gibi bakışları tekrar gördü. Şiddetli bir öfkeye kapıldı. Birden çocuğu gerçekten öldürmek istedi. O huzursuz edici gözleri sonsuza kadar söndürmek. Ama hiç beklemediği bir şey oldu. Nereden çıktığını bilmediği genç bir kadın çocuğun üzerine atladı. Yan ateş etti, hedefi tutturdu. En azından boşa atmamıştı. Bir kez daha ve bir kez daha ateş etti. Kız çocukla birlikte göz açıp kapayıncaya kadar bir arabanın arkasına yuvarlanmıştı. Yan Holster derin bir nefes aldı. Sağına soluna baktıktan sonra caddenin karşı tarafına doğru fırladı. Bunu bir komando operasyonu gibi görüyor, işi yarım bırakmak istemiyordu. Torkel Linde'nin telefonla pek arası yoktu. Yeni bir iş, yeni bir teklif umuduyla her arandığında telefonunu açan karısı Saga'nın bu açıdan tam zıddıydı. Telefonu her çaldığında rahatsız olurdu Torkel. Tabii bunun sebebi daha çok şikayet telefonları almasıydı. Kendisine ve kliniğine yönelik bir sürü şikayet telefonu gelirdi. İşin doğasına yorardı bunları. Oden kliniği kriz durumunda başvurulan bir yerdi. Bu nedenle insanlar kolay duygusal tepki gösterirlerdi. Aslında bu şikayetlerin hepten haksız olmadığını bilirdi. Harcamaları aşırı kıstığının farkındaydı. Bazen her şeyi bırakıp ormana gider, kendi sorunlarını kendileri çözsün derdi. Ama arada bir takdir edildiği de olurdu. En son bizzat Profesör Edelman'dan övgüler almıştı. Aslında ilk başta profesöre gıcık olmuştu. Dışarıdan birilerinin işine karışmasından hiç hoşlanmazdı. Ama sabah aldığı övgü dolu e-posta gururunu okşamıştı. Bakarsın profesör sayesinde çocuğun bir süre daha odanda kalmasını sağlardı. Bilmediği bir nedenle bunun hayatını aydınlatacağına inanıyordu. Kural olarak çocuklardan uzak dururdu. Ama August Balder'in varlığında onu çeken bir gizem vardı. Bu nedenle daha baştan polislere ve taleplerine öfke duymuştu. August kendine kalsın istiyordu. Belki onun gizeminden bir şeyler bulaşır, oyun odasındaki ayı Bamse dergilerinin kenarlarına çiziktirdiği sınırsız sayı dizilerinin şifrelerini çözerdi. Ama hiçbir şey kolay değildi. August Balder her türlü ilişkiden rahatsız oluyordu. İşte şimdi de sokağa çıkmayı reddediyordu. İnatçılığı tutmuştu yine. Torkel onu kolundan tutup çekti. ''Haydi ama'' diye söylendi. Telefonu titreşti. Biri inatla ona ulaşmaya çalışıyordu. Aldırmadı. Belli ki bir şeylerden şikayet edip kafasını şişireceklerdi. Yine de tam kapıdan çıkacakken kontrol etti. Gizli bir numaradan bir sürü SMS gelmişti. İlk başta birinin şaka yaptığını ya da dalga geçtiğini düşündü. Dışarı çıkma diyordu. Kesinlikle sokağa çıkmamalıydı. Anlaşılır bir şey değildi. Tam o anda August kaçmaya kalktı. Torkel çocuğun kolunu sertçe tutarak onu engelledi. Tereddütle kapıyı açtı, çocuğu dışarı çekti. Olağanüstü bir durum yoktu. Her zamanki gibi işlerine giden insanlar vardı caddede. SMS'leri merak etmişti, bir kez daha okumak istedi. Ama bunu gerçekleştirmeye fırsat bulamadı. Sol taraftan koşarak gelen bir kadın çocuğun üzerine atladı. Aynı anda bir silah sesi duydu. Tehlikeyi anladı. Dehşetle yolun karşı tarafına baktı. Yapılı, atletik bir adam onlara doğru koşuyordu. Elindeki de neydi? Bir silah. August hiç düşünmeden tekrar binaya girmeye çalıştı. Bir an başaracağını sandı. Ama o binanın kapısını bir daha açamadı Torkel'liğinden. Lisbeth içgüdüleriyle hareket etmiş, çocuğu korumak için üzerine atlamıştı. Kaldırıma çarptığında bir yerlerini sakatlamış gibiydi, omzu ve göğsü ağrıyordu. Ama bunları düşünecek vakti yoktu. Çocuğu çekerek bir arabanın arkasında siper aldı. Adam birkaç el daha ateş ettikten sonra etrafa bir sessizlik çöktü. Endişeli bir sessizlik. Lisbeth arabanın altından baktı, adamın güçlü bacaklarını gördü. Caddenin karşı tarafından üzerlerine geliyordu. Berettasını çıkarıp karşılık vermeyi düşündü ama buna vakit yoktu. Yalnız büyük bir Volvo yavaşça yaklaşıyordu. Çocuğu kolundan tutup arabaya doğru fırladı. Arka kapısını hızla açıp çocukla birlikte koltuğa atladı. "Sür!" diye bağırdı. O anda koltuktaki kanı fark etti. Kendinden mi çocuktan mı geliyordu anlayamadı. Volvo'nun sahibi Jakob Charro 22 yaşındaydı. Volvo'yu babasının kefil olması sayesinde taksitle satın almıştı. Kuzenleri amcası ve amcasının eşiyle öğle yemeği yemek için Uppsala'ya gidiyordu. Süryani FC'nin A takımına girmişti, haber vermek için acele ediyordu. Radyoda Avicii'nin Wake Me Up şarkısı çalıyor, parmaklarıyla direksiyonda tempo tutarak yavaşça ilerliyordu Jakob. Konserhuset ve Ticaret Yüksekokulu'nun önünden geçmişti. Caddenin ilerisinde bir şeyler oluyordu. İnsanlar değişik yönlere koşturuyorlardı. Bir adam bağırdı, arabalar kararsız kalmış gibiydi. Fazla endişeye kapılmadan yavaşladı Jakob. Eğer bir kaza varsa yardım ederdi. Jakob Charro durmadan kahraman olmayı düşünen insanlardandı. Ama bu defa korkuya kapıldı. Bunun nedeni soldan koşarak gelen adamdı, askere benziyordu. Hareketlerinde inanılmaz bir şiddet okunuyordu. Jakob tam gaza basacakken arabanın arka kapısı hızla açıldı, içeri biri girdi, bağırarak bir şeyler söyledi. Ne dediğini anlamadı Jakob, belki İsveççe değildi. Ama genç kadın yanında bir de çocuk vardı, bir kez daha bağırdı, "Sür!" Bir an tereddüt etti Jakob, kimdi bunlar? Kendisini soyup arabasını mı alacaklardı? Ama bunları tartmaya zaman yoktu, berbat bir durumdu. Arabanın arka camı kırıldığında deli gibi gaza bastı, biri ateş etmişti. Kalbi hızla çarparak kırmızıda geçip Oden Gatan'a yöneldi. ''Bu da ne ya?'' diye bağırdı, ''neler oluyor?'' ''Sus!'' diye tısladı kız. Dikiz aynasından kızın korkudan gözleri açılmış çocuğun bedenini deneyimli bir hemşire gibi yokladığını gördü. Her tarafta cam kırıkları vardı, kan da. ''Vurulmuş mu?'' ''Bilmiyorum, sen sürmene bak, sapmadan. Yok, ileriden sola dön şimdi.'' ''Tamam, tamam.'' dedi Jakob korkuyla. Sola, Van Adiswagen'a dönüp hızla Vasastan'a yöneldi. Adamın peşlerinden gelip tekrar ateş etmesinden endişeleniyordu. Başını direksiyona doğru eğmişti. Kırılan camdan içeriye rüzgar giriyordu. Nasıl bir olayın içine düşmüştü, bu kız kimdi? Dikiz aynasından tekrar baktı. Siyah saçlı, piercingliydi. Bakışları karanlıktı. Jakob bir an kadının onun varlığından bile haberdar olmadığını düşündü. Sonra neredeyse neşeyle mırıldandığını duyduğundan ''Haberler iyi mi?'' diye sordu. Kız cevap vermedi. Bedeninden söküp alırmış gibi deri ceketini çıkardı, sonra beyaz tişörtüne yapıştı. Bir hamleyle onu da yırtarak çıkardı. Üst tarafı çırılçıplak kaldı. Süt yeni yoktu. Memesinin üzerinden karnına, pantolonuna doğru kan akıyordu. Omzunun alt tarafından kalbine yakın bir yerden vurulmuştu. Kanaması ağırdı. Tişörtünü yaranın üstüne sıkıca dolayıp deri ceketini tekrar giydi. Sert bir görünümü vardı. Yanağı ve alnına bulaşan kanlarla savaş boyası sürülmüş bir savaşçıya benziyordu. ''Yani çocuk değil de sen yaralandığın için mi seviniyorsun?'' ''Eh öyle bir şey.'' dedi kız. ''Hastaneye gidelim mi?'' ''Hayır.'' 23. ayrımın sonu. Sayfa 290.